Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özdem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Al bir yazması vardı, salınıp gezmesi vardı, dudağında sigarası, işe gidiyor hürriyet. Günahsız insan yok bilirim, bir iyi bir kötü hallerimiz, yıkansak şu çeşmede olma mı? Günü gününe uymuyor, bazen gülüyor, selam veriyor, bir gamzesi var, beni Allah koruyor. Esirin oldum hürriyet, insan değilim vur. Seninle doldum hürriyet, kader gibiyim kır. Esirin oldum hürriyet, insan değilim vur. Seninle doldum hürriyet, kader gibiyim kır. İtfaiye bol söndür, yok mu hatır gönül? Bir kere sordun mu? Sor. İtfaiye bol söndür, yok mu hatır gönül? Bir kere sordun mu? Sor. Yalan mısın söyle, hürriyet vicdan yok mu? Hürriyet var mısın söyle, hürriyet insaf yok mu? İtfaiye bol söndür, yok mu hatır gönül? Bir kere sordun mu? Sor. İtfaiye bol söndür, yok mu hatır gönül? Bir kere sordun mu? Sor. Esirin oldum hürriyet, insan değilim vur. Seninle doldum hürriyet, kader gibiyim kır. Esirin oldum hürriyet, insan değilim vur. Seninle doldum hürriyet, kader gibiyim kır.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine serbest seyahat koşullarının tartışıldığı bu günlerde Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi AKVAM tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde uluslararası bir konferans düzenlendi. Şimdi bu konferansla ilgili bilgiler almak üzere telefon konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Erol Esen'e merhaba demek istiyoruz. Efendim iyi günler, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
İyi günler, teşekkür ediyorum.
Evet, konferansla ilgili bilgi paylaşalım istedik dinleyicilerimizle. Hangi tarihler arasındaydı, nasıl bir konferanstı, konuları nelerdi, katılımcılar kimlerdi, neler aktaracaksınız bizlere?
Evet, teşekkür ediyorum. Konferansın adını biz Türkiye'den Almanya'ya göçün 55. yılının düşündürdükleri dedik ve alt başlık olarak da uluslararası göçün eğitim öğretim açısından sonuçları ve hizmetlerin kültürler arası açılımı ve biz burada özellikle eğitim hizmetlerinin kültürler arası açılımı. Çünkü 55. yılına geldik ve hala özellikle Almanya'daki Türk kökenli göçmenlerin eğitim ve sistem alanında çok büyük sorunların olduğunu tespit ettik. Yani bu sadece Almanya'daki göçmen grupları arasında böyle değil. Bu durum diğer ülkelerle de karşılaştırıldığında, yani Türk göçmenlerinin yaşadığı diğer Avrupa Birliği ülkelerle karşılaştırıldığında en zor durumda yine Türk gruplarının olduğunu tespit ediyoruz. Bunun tabii ki eğitimde eğitimin bu konuda çok önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Fakat eğitime zaten eksik olarak başlayan, yani anaokulundan itibaren veya olmayan veya geç başlayan anaokuluna gitme konusunun orayla başlayan ve daha sonra çoğu kez veya oldukça yüksek bir oranda herhangi bir diploma alamadan ayrılan veya diploma almasına rağmen iş bulmakta zorlanan Türk kökenli gençleri konuştuk. Ve burada artık bu göçmenlerin ve Türk kökenli göçmenlerin yaşadığı ülkelerde ülke devletlerinden bunlar için bir takım şeylerin yapılmasını istemekten ziyade veya isterken aynı zamanda da biz de ne katabiliriz? Aslında belki de bu programın en önemli noktası buydu diyebiliriz. Yani burada göçmen işçi gönderen ülkeler ne yapabilir? Diğer göç alan ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde neler yapılabilir? Nasıl bir katkı verilebilir? Bu konuları konuştuk. Ve tabii önce sorunları tespit ettik. Özellikle demin vurguladığım eğitim alanındaki sorunları tespit ettik. Özellikle Türk gençlerinin sorunlarını tespit ettik. Ve burada bir de tabii ki sadece 9 Mayıs Avrupa Günü veya Türkiye'den Almanya'ya göçün 55. yılı değil. Bizim bir üçüncü sebebimiz daha vardı bu programı yapmakta ki tam da bu konuda katkı vermek üzere şu an üzerinde çalıştığımız bir projemiz var. İki dilli kreşlerde istihdam edilmek üzere eğitmek istediğimiz eğitim kendi bizim üniversitenin eğitim fakültesi ve Heidelberg Eğitim Bilimleri Üniversitesi ile birlikte şu an üzerinde çalıştığımız bir ortak programımız var. Ortak lisans programı çalışmamız var. Ve biz bu vesileyle de aynı zamanda her iki üniversite arasında bir işbirliği protokolü imzaladık. Ve ortak çalışmalar yapmaya karar verdik ve aynı zamanda da bu müfredat ve bundan başka çalışmalar da ortak programlar da yapmak istiyoruz. Peki bu müfredatın veya bu böyle bir ortak programın, çift diplomalı ortak programın bir niteliği de mezunlarının Almanya'da da çalışabilecek olmaları. Yani Türkiye'den veya Almanya'dan olmalarından bağımsız öğrencilerin mezun olduklarında Almanya'da da çalışma imkanına kavuşmaları. Ki biz bunu istiyoruz zaten. Yani iki dilli bir programda yetişmiş, yani Türkçe ve Almanca eğitim almış, hem Almanya'yı hem Türkiye'yi tanıyan kreş öğretmenlerinin özellikle Almanya'daki ikili kreşlerde çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Yani aslında eğitim sorunlarının kreş yaşından itibaren ve mümkün olduğu kadar tabii ki çocukları erken yaşlarda kreşlere gönderilmesini sağlamak ve onlara da orada iki dilde eğitimle veya iki dilli bir ortamda kreş yıllarını geçirmelerini sağlamak ve okula başladıklarında Almanca'yı yeterli düzeyde bilmeleri ama aynı zamanda da Türkçe'yi de öğrenmiş olmaları önemli. Çünkü bunların hem Alman piyasasına hem Türk iş piyasasına hazır olmalarını sağlamak istiyoruz ve bunların hareket sahasını genişletmek istiyoruz. Yani aslında sorun gruptan aslında ne diyeyim ben, çok daha esnek, çok daha mobil gençler yetiştirmek istiyoruz. Hedefimiz bu ve biz dün bu konuda gerçekten çok büyük bir destek gördük. Sayın Valimizin, Sayın Rektörümüzün de katıldığı, aynı zamanda Heidelberg Eğitim Bilimleri Üniversitesi Rektörünün de hazır bulunduğu bir ortamda hem bunları konuştuk hem tartıştık ama aynı zamanda bunun arkasından da neler yapabiliriz, bununla ilgili kurum ve kuruluşlar kimlerdir? Örneğin TÜBİTAK, örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, örneğin DAAD, bütün bunlar aslında bu projenin veya benzer projelerinde ortak kurumları olarak onlardan da temsilcilerimiz vardı. Onlar da ne tür ortak çalışmalar olabilir? Bunlar, bu tür, bu çalışmalar nasıl desteklenebilir? Bütün bu konularda kendilerinden bilgi aldık ve biz bunları aynı zamanda da yayınlayacağız. Ama bizim yürüttüğümüz proje çerçevesinde de özellikle Almanya'da olmak üzere diğer Avrupa Birliği, yani Türk göçmenlerin yaşadığı Avrupa Birliği ülkelerinde de bu tür projelerin yürütülmesini, bu tür ortak programların oluşturulmasını temenni ediyoruz.
Evet, biz de katılıyoruz bu temennilere, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Peki ilgi nasıldı konferansa?
Vallahi bizim yaklaşık, yani ilgi olarak biz tabii ki katılımcı sayısına bakarak söyleyebiliriz. Yani yaklaşık 200 katılımcının bulunduğu ve yine biliyorsunuz Antalya'da, Almanya'dan gelip Antalya'ya yerleşen Almanlar var ve Almanya'dan dönen çok Türk kökenli orada yaşamış insanlar var. Yani onların da katılımıyla, buradaki konsolosluğun da katkılarıyla böyle bir tartışma oldu ve yani oldukça da ilgili tartışmalar oldu. Tabii akademik birim temsilcileri bulundular. Temennim, yani üniversite içerisinde de artık bu konunun veya bu konuya daha farklı bakılması, sonuçta bizim yapacağımız veya yapılmasını önerdiğimiz bu tür ortak programların sonuçta üniversitelerinde, yüksek öğreniminde uluslararasılaşmasına da bir katkı olarak biz görüyoruz. Ve şu an YÖK olsun, Milli Eğitim Bakanlığı olsun, bu çalışmaları çok yoğun bir şekilde desteklemekteler ve desteklediklerini de her fırsatta dile getiriyorlar. Biz aslında sadece hem bu bilgilerin aktarılmasına bir aracılık yaptık burada ama aynı zamanda da dediğim gibi bu üç vesileyi bir araya getirerek böyle güzel bir buluşma düzenlemiş olduk.
Evet, bu bilgileri bizlerle de paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere Hayatın Sesleri ekibi olarak. Yeni çalışmalarınızı yine buradan duyurmak dileğiyle size kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
İyi günler, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Erol Esen telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve tekrar Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz.
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlarım, boşver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım bugün. Dün gece ile tam 3 ay bir gün. Dün gece ile tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim.
Başka hiçbir şey yapmadım bugün. Beni konu çaldı telefonlarım, boş ver bakmadım bugün.
Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım bugün. Dün gece yine tam 3 ay bir gün. Geceyle tam 3 ay bir gün.
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim.
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim.
15.24 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkler Hollanda'yı terk ediyor. Geçen yıl Hollanda'dan taşınanların yarısından fazlasının Türklerden oluştuğu belirlendi. 45 yaş yasası olarak bilinen düzenleme kapsamında 7500 kişi kesin dönüş yapmış ve bunların yarıdan çoğu da Türkmüş. Evet, konuyla ilgili bilgi almak üzere telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz Yusuf Özkan'a, Hayatın Sesleri ekibi adına.
Merhaba İlgin Doruk.
Evet sevgili Yusuf Özkan, neler aktaracaksınız? Nedir bu 45 yaş yasası? Neden Türkler Hollanda'yı terk ediyorlar?
Hollanda bir süre önce ülkedeki işsiz yabancı yükünden kurtulmak için, böyle söyleyebiliriz, bir düzenleme yaptı ve 45 yaşını doldurmuş son 6 ay içerisinde işsiz olanların ülkelerine temelli dönüş yapmaları halinde onlara ömür boyu belli bir maaş ödeneceğini hükme bağladı. Buna yönelik yasal düzenleme yaptı ve yalnız olarak dönenlere 450 avrodan başlayan aylık bir maaş, aile olarak dönenlere de 600 avro ve yukarısı aylık ülkelerine para göndereceği vaadinde bulunuldu. Bu tabii ki Türkler arasında oldukça ilgi gördü. Çünkü Hollanda'da yaşayan göçmenler arasında ana vatanlarına en bağlı grup Türkler. Zaten hep bütün araştırmalarda da uyumun önündeki en büyük engel olarak bu gösteriliyor. Çünkü diğer ülkelerden gelen göçmenler artık burada yeni bir yaşam kurarken Türkiye'de hala 3. kuşağın, 4. kuşağın bile dedeleri gibi, yani 1. kuşak gibi bir gün Türkiye'ye dönme özlemi içinde oldukları ortaya çıkıyordu araştırmalarda. Ki bu yasada bunun gerçek olduğunu ortaya koydu ve geçen yıl başvuru yapan 7500 kişiden yaklaşık 4000'i Türklerden oluştu ve 4000 civarında Türk geçen yıl kesin dönüş yaptı Türkiye'ye. Bir yıl Türkiye'de deneme hakları var. Eğer bir yıl içerisinde yapamazlarsa geri dönecekler, ancak bir yıl sonrasında dönüş hakları yok. Bütün haklarını öldürüp gidiyorlar. Çünkü vatandaşlıktan çıkıyorlar, pasaporttan iade ediyorlar ve giderken de Hollanda devleti bunlara 5000 avro civarında bir masraf parası veriyor. Onun dışında da aylık bedelleri, yani maaşları ödeniyor. Bu da Türkiye koşullarında avro Türk lirası arasındaki farktan dolayı cazip geliyor. Dolayısıyla oldukça yoğun bir talep oldu Türklerden. Geçen yıl Hollanda devleti bu şekilde dönenlere yaklaşık 34 milyon avro para ödedi ve ömür boyu da neredeyse bu para ödenmeye devam edecek. Bunun amacı da Hollanda'da sosyal güvenlik kurumundan alan işsizlerin sayısını azaltmak. Çünkü özellikle göçmenler arasında bu durumda olanların sayısı oldukça fazlaydı. Bu yükten kurtulmak vardı. Bu anlamda da her iki taraf arasından açısından olumlu sonuçlar doğurdu diyebiliriz Nilgün Doruk.
Evet, ücret cazip belki ama özlem duydukları ülkelerine de kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorlardır belki de.
Kesinlikle zaten öncelikli neden o, çünkü birçoğunun dönenlerin, hatta dönmeyenlerin de burada yaşayanların tamamına yakının Türkiye'de hem geldikleri kentlerde hem de daha sonradan seçtikleri kentlerde yaşayacakları evleri var. O anlamda zaten bir ayakları Türkiye'de, yaz tatillerinde diğer yabancılar farklı ülkeleri tercih ederken Türklerin %80'den fazlası her yıl tatil için ana vatanı seçiyor. Bu anlamda da zaten bir ayakları oradaydı ve en çok özledikleri şey de sanırım memleketin güneşi. Çünkü Hollanda'da yılın büyük bölümünün yağmurlu kasvette geçmesinden hemen hemen Türklerin tamamı şikayetçi diyebiliriz. O anlamda da Türkiye onlar için önemli çekim merkezi. Tabii maaşla gitmeleri ve Türkiye koşullarına göre de iyi sayılabilecek maaşla gitmeleri de onlar için bulunmaz bir fırsattı. Hatta Hollanda yasaya o kadar çok yoğun talep oldu ki geçen yasama döneminde yasa değişikliğine gitti ve dönüş yaşını 45'ten 55'e çıkarttı. Şu anda Hollanda'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde bir imza kampanyası başlatıldı. Bu yasa yeniden 45'e çekilsin. Çünkü artık biz dönmek istiyoruz ve yani 10 yıl daha burada beklemek istemiyoruz. O nedenle birçoğumuzun yaşı tutmadığı için bundan yararlanamadık. Artık 45'ine geldik. Biz de bu yasadan faydalanmak istiyoruz. Lütfen yaş sınırını indirin diye meclise 8-10 bin imzalı bir dilekçe verildi. Şimdi bunun da sonucu bekleniyor. Yani eğer tekrar 45 yaşa çekilirse daha fazla Türk'ün ana vatana dönmesi bekleniyor.
Evet, aslında Türklerin Hollanda'daki iş yükünü önemli ölçüde kaldırdığını, ülkenin ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu düşünürsek, böyle giderse bakalım Hollanda ne yapacak? Orası da biraz tartışılır herhalde, değil mi sevgili Yusuf Özkan?
Evet, zaten onun hazırlığı da geçen programlarımızda da konuşmuştuk. Türkiye'den özellikle üniversite mezunu yeni iş gücünü Hollanda'ya çekme için girişimler yapıyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Yani gidenlerin yerini bu kez Türkiye'den eğitimli Türkler de doldurmak için Hollanda bir taraftan da onun planlarını yapıyor Nilgün Doruk.
Evet, Hollanda için vazgeçilmez insanlar aslında Türkler.
Kesinlikle onu söyleyebiliriz. Çünkü suç anlamında ya da toplumsal yapı anlamında gerçekten de Hollanda'da temiz kalabilmiş göçmen topluluklarından birisidir. Ve hep şunu söylerler. Türkleri kontrol etmek çok kolay. Çünkü aile bağları hala güçlü olduğu için örneğin bir muhitte bir cami derneğine gelip oranın yöneticisi yani lider konumundaki bir büyüye söylendiğinde o gençlerin kulağını çeker ve bu da Hollanda makamlarının yükünü yarı yarıya azaltır diye resmi bir görüş de vardır. O anlamda gerçekten kolay ve hani vazgeçilmez ülke diyebiliriz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
İyi yayınlar, hoşçakalın.
Gücüm budur benim, gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, bilmezsiniz kim diker. Ben dikerim, dalga geçerim kimi zaman, o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda, ne halt edeceğimi bilemem. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim.
Sihirli sözcükler. ...15.35 Türkiye'de saatlerimiz, köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, geçen hafta Orhan Veli konuşmuştu, evet, edebiyatımızdaki yerinden ama pek çok şarkıya da
şiirleri söz olmuştu,
evet, söz olmuştu dedik ama yayınlayamamıştık, süremiz el vermemişti. verdiğimiz sözü tuttuk. Bugün evet. Sihirli Sözcükler öncesinde Dalgacı Mahmud'u çaldık yeni türküden.
Sağ olsun. Evet,
daha pek çok tabii ki şarkısı var evet, bildiğimiz, evet. söylediğimiz ama bir tanesini yayınlayabildik. Orhan Veli'den sonra sıra Edip Cansever'e geldi. Hafta, evet. Çünkü o da edebiyatımızın en önemli Hı-hı. şairlerinden. Hatta ikinci yeni akım diyebiliriz. Evet. Garibe karşı çıkmış bir akım
mıydı evet,
bu?
Evet, her akım gibi. Aslında edebiyat açısından bakarsak, bilmiyorum belki siyaset açısından hatta sosyal kültür açısından da böyle, moda için de böyle. Hı-hı. Her yeni dediğimiz şey aslında biraz eski denilen, kendisinden hemen önceki eskiyi biraz tepkiyle ortaya çıkıyor. İkinci yeni hareketi denilince de şiirde zirve isimlerden biri Edip Cansever. Hani çok ilgilenmeyenler için şunu söyleyebiliriz belki bunu özetlemek için neden bahsediyoruz biz şu anda. Orhan Veli'ye kadar şiirde dize esas ve ölçülendirme yani ses ölçüleri. Hı hı. Hani kafiye deriz biz bir uyumludur böyle sesler ve okunması kolaydır şiirlerin. Zaten hatırda kalınması tercih edilir şiirin o zamana kadar ama Orhan Veli bunu kıran. Orhan Veli Türkçe'nin öz ritmini, dil ritmini kullanarak şiirlerini yazan ve aslında o klasik yapıya uymayan bir şair. Edip Cansever'i biz bugün şiirleriyle birlikte anacağız. Edip Cansever'in içinde olduğu ikinci yeni hareketi de dizeyi reddeden, artık dize işlevini yitirmiştir diyerek yola çıkan, hı hı. noktalama işaretlerini kullanmayan şiirde. Dize kırılmalarını içerecek nitelikte ifadelere yer veren, hatta bazen okuyuşunuza göre neredeyse bir düz yazı metni okuduğunuzu düşündürecek şiirsel ritmi ortaya koyan hareket.
Garip akımın tam tersi.
Evet, evet. Aslında ikinci yeni biraz daha şöyle söyleyelim. Edip Cansever ikinci yeniden bahsederken rahatlıkla dizelerini okuyabileceğimiz şairlerden. Çünkü ikinci yeni içerisinde Edip Cansever hala şiirlerini belli bir düşünce içerisinde tutan bir şair. Bu ne demek? İkinci yeni de öyle şiirlerle karşılaşabiliriz ki okumak, seslendirmek yetmeyebilir. İmgeler o kadar üst ve şairin iç dünyasından olabilir ki anlamlandırmak gerekir. Hani nasıl divan edebiyatında bugünün şiir okuyucusu ister istemez divan edebiyatıyla bir mesafe vardır arasında onu kat etmesi gerekirse ikinci yeni için de aynı şey geçerli. Biraz ona yakınlaşmak lazım. Çünkü o imgelemenin yani hayal dünyasının içinde neyin, hangi benzetmenin, hangi gerçeğe karşılık geldiğini bilemeyebiliriz. Yolunu göstermez şairler. Onlar yazarlar, biz o yolu bulmaya çalışırız.
Evet. Herkes kendi kafasında betimler evet. herhalde onu değil mi?
Edip Cansever bu anlamda hem ikinci yeninin bir üyesi hem de aslında bu yönüyle onlardan ayrı. Zaten son zamanlarda internet üzerinde en çok alıntı yapılan şairlerden biri Edip Cansever. Her ne kadar kendisi de dize işlemini yitirdi artık dese de dizeleriyle anılıyor. Yani bütün şiirleriyle değil, şiirlerin arasından seçme dizelerle çok anılıyorlar.
Evet. Daha çok şiirlerine baktığımızda yalnızlığı anlattığını evet. görüyoruz evet. herhalde değil mi? Çok mu yalnız kalmış acaba?
Aslında şöyle, Edip Cansever şiir yazan herkese örnek olabilecek bir adımı var Edip Cansever'in. Ondan bahsetmemiz gerek. Şiir yazanlar genellikle çok zorlanırlar. Şiir yazmakla şair olmak arasında uzun bir köprü var çünkü.
Evet.
Edip Cansever de ilk şiir kitabını 1947'de bastırmış, ikindi üstü. Fakat kendisi Ömer Edip Cansever adıyla bastırmış İzmir'de bu kitabı.
Bu reddettiği kitap mıdır?
Evet, ilk evet. kitabıdır ve reddetmiştir. Ve kendi biyografisi içerisinde hiç yer vermez. Yapı Kredi Yayınları ölümünden epey zaman sonra tekrar basımını yaptığı için pek çok okuyucu tarafından da bilinen bir kitaptır aslında meraklıları dışında. Bunu niçin söylüyoruz? Hani bu kadar usta bir şairin bile kendi şiirleri arasında seçmece yapıp görmek istemediği bir şiir kitabı, şiirleri değil, evet. şiir kitabı olduğunu bilmek aslında şiir yazmaya gönül vermiş insanlar için bir umut ışığıdır. Yani herkes bu köprülerden geçiyor sonuçta istisnasız. Edip Cansever 1957'ye kadar, yani işte 47'den 57'ye yaklaşık 10 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Aslında çok ümit var bir şair. Daha ümitli, daha günlük hayattan bahsediyor. Hatta bu reddettiği şiir kitabı ikindi üstüne adını veren ikindi üstü şiirinde der ki işte taze ikindi güneşim. Her şey iyi, her şey sade. Anlayamıyorum şu iç sıkıntısını. Yaşamak desen, yaşamak, sarhoşluğum, sarhoşluk. Ah, hatırlamak olmasa bir de şu eski günleri. Yani daha böyle, nasıl söyleyelim, hayatın içindeki tadları ve daha kişisel ruh hallerine odaklı bir şairden bahsediyoruz. İlk böyle başlamış. Fakat 57'deki meşhur şiiri, ki dönüm noktasıdır, adını zaten itiraf edelim, bununla yazılmış edebiyat tarihine, Yerçekimli Karanfil şiiri.
Evet.
İki kitaba adını verir. Yerçekimli Karanfil'den sonra, 1957'deki kitabından sonra aslında biz Edip Cansever'i daha iyi görüyoruz. Kendisi her ne kadar...
Ama daha hüzünlü görüyoruz herhalde,
tabii,
değil mi?
Giderek daha da umutsuzlaşacak. Hatta ben bir doktora tezine bakabilme fırsatı buldum. Onun ifadesini kullanayım. O diyor ki, bunalımlı, yabancılaşmış ve değer yitimine uğramış kent insanını anlatır ve onlardan biri olur. 1964'teki haliyle 54'teki o 10 yıllık ilk kitabım dediği Dirlik Düzenlik'teki haliyle tragedyalarındaki hali bambaşka. Nedir tam olarak? Aslında Orhan Veli'nin dediği gibi edebiyat tarihçisi araştırsın bunları da demiş. Hani ben tarihçisi değilim ama şairler yaşayıp yazıyorlar. Biz sadece hikayelerine bakıyoruz. Olağanüstü bir dönem yaşıyorlar. 1954 ile 64 arasında Türkiye'de ciddi bir şehirleşme var, göç var. Paraya ilişkin, maddiyata ilişkin çok güçlü bir yönelim var. Ve daha da önemlisi, dünyada 2. Dünya Savaşı sonrası bir durum var. Dolayısıyla bizim şairlerimiz de bunlardan etkilenmişler. Dirlik Düzenlik'te Edip Cansever'in meşhur bir dizesi vardır. Orada uzun uzun kötü huylarından bahseder şair, işte sigara içmesinden, kahve kokusunu duyunca aklının çelinmesinden.
Zaten internetteki fotoğraflarına bakınca hemen hepsinde sigara var elinde.
Tabii o dönem bir de sigara içmek entelektüel ve hayata dair derdi olan insanın işareti olduğundan yaşı benim... ile birlikte olanlar hatırlayacaklardır. O hemen sonrasındaki dönemlerde de eve gelene sigara ikram edilen bir dönemin çocuklarıyız biz. Dolayısıyla sigara öyle algılanmıyordu şimdiki gibi. Orada Dirlik Düzenlik'te diyor ki Edip Cansever, sonra benim bir kötü huyum daha var. Anlatmak istemem kendimi. Uzaklarda çorbalar pişer, şu benim yalnızlığıma karşı.
Evet.
Yani artık yalnızlığa başladığı dönemi buradan anlayabiliyoruz. Tek başınalığı yaşıyor çünkü güçlü bir biçimde. Sonrasında meşhur o Yerçekimli Karanfil dizesinde diyor ki, ki şiir çoğu kişinin ezberindedir aslında, söyleyelim. Evet. Ama belki dinleyicilerimizden ilk defa tanışanlar olabilir. Bir karanfil, yerçekimli bir karanfil, yani yer çekiminin kuvvetine karşı koyan ama yer çekiminin kuvvetine dahil olan bir karanfilin elden ele gezişi sembolü üzerinden aşkı anlatır şair burada. Biliyor musun, az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce. Yani karanfili elden ele gezdirirken ben biraz önce söylemeye çalıştığımız şey bu aslında. Oradaki sembolü biz hissediyoruz.
Evet.
Biraz tarihini araştırıyoruz. Edip Cansever'in hayatını araştırıyoruz. Kime yazıldığına bakıyoruz ve yorumluyoruz aslında, ama bunun gerçek değeri, bir cevherin gerçek değeri mücevher ustasının elinde ve kalbinde anlaşılıyor. Tabii gerçek değeri Edip Cansever'de saklı hala. Şairin Seyir Defteri de büyük ses getiren kitaplarından biri. 1980 baskısı. Orada uzun uzun, aslında şunu söylememiz lazım, artık bir hikaye anlatıcısıdır Edip Cansever orada. Ve son derece, hani şu meşhur şiiri masada masaymış haldaki gibi, son derece takip edilebilir bir kurguyu anlatır, film sahnesi gibi. Der ki, yıkansam hep o güneşlerde yıkansam, dişleri tenime geçse yaz rüzgarlarının izine pek rastlamasam, ama kalbini sert ve serin tutan bir denizciye bunu bir daha sorsam, ne çıkar bir daha sorsam, sonra hiç konuşmasam ve bu yorgun, bu üzünçlü yüreği benim değilmiş gibi kimse görmeden şöyle bir kenara bıraksa.
Evet.
Şimdi bu şiirin son dizeleri internette çok geziyor. Bu yorgun, bu üzünçlü, hatta hüzünlü diye tercüme edilmiş artık. Yüreği benim değilmiş gibi kimse görmeden şöyle bir kenara bıraksam. Şimdi bu dizeler çok paylaşılıyor ama bunun üstündeki dizelerde fark ediyoruz ki Edip Cansever aslında güneşe dair, ki kendisini bir sahile benzetiyor zaten. Denizsiz yapamam, ben hayatını sahil gibi yaşayan biriyim diyor. Ve sürekli güneşe dair bir özlemi var ve güneş ışığına. Sonuçta Edip Cansever sizin benim gibi yaşıyor, yani güneşe hasret bir hali yok. Burada anlatılması, keşfedilmesi gereken anlam aslında şairin o varoluşçu yalnızlık dediğimiz, yani hayatın kendi içimizde verdiğimiz anlamın dışında bir anlamı var mı, gerçekten bir anlamı var mı sorusuna sürekli olarak aradığı cevabın göstergesi. Zaten tragedyaları da bununla meşhur. Sağlam okuyucu istiyor bu kitap. 64 baskısı. Trajediler Yunan edebiyatından, eski Yunan demeliyiz, edebiyatından bir tür ve belli klişe bölümleri var. Edip Cansever de bunları uygulamış. 5 kişinin sohbeti şeklinde. Ana karakterleri Lucin ve Stefan adında iki karakter, Stefan. Ama etkileyici tarafı aslında şairin içindeki umutlu ve umutsuz, hatırlayan ve unutan ve bunları birleştirecek olanların sohbetidir. Çok biliniyor dizeleri ama çok umutsuz. O yüzden sağlam okuyucu istiyor. Her baba yiğidin harcı değil ama zaman zaman hayatın içinde, eğer bir kere okuduysanız, hayatın içinde sizi yakalayan dizelerden. Der ki, elini verir misin? Benim anladığımca sen bir başına yüceltmek istiyorsun kendini. Bu böyle olunca da o zaman şaşırma. Bir günlük mutluluk yerine daha hiç denenmemiş bir acıyla karşılaşırsa.
Evet.
Dediğim gibi acımasız. Yani bir dize olsa hazmedilebilir ama maalesef dönüp dönüp tekrar ve tekrar sorar bu soruları. Giderek siz oluyorsa bütün bir kalabalık. Yüzünüz yüzlerine benziyorsa, giysileriniz giysilerine. Gücünüz yetse de azıcık bağırsanız, bir yankı belki, durmadan yalnızsınız. Durmadan yalnızsınız. Yani ancak kendi sesinizin yankısını duyarak, bir hastanın kendi sesini duyma ihtiyacı gibi hayatın içinde kendi sesinizi duyabilirsiniz. Çünkü güçlü bir biçimde duyarlılığın böyle bir çaldırdığı bir kapı var. Bu kapıdan geçiliyor sanıyorum bütün sanatçılar için.
Şiiri de çok iyi duymak gerekiyor.
Evet, evet. Unutulmuş gibiyim ben ve insan bir bakınca unutulmuş gibidir. Bilmem ki nasıl anlatılmalı, yalnız bile değilim. Belki de yalnızlıktan daha fazla bir şey bu. Unuttum ben kendimi bile. Stefan.
Evet.
Artık yalnızlığı bile aşan, kendini unutmuş insanın halini anlatır. Hatta yine burada der ki, kimsenin öldüğü yok, yaşadığı da herkes biraz var, o kadar.
Şimdi öldüğü deyince aklıma...
Dolayısıyla acımasızdır.
Evet, her şeyin fazlası zararlıdır. Ya fazla zararlıdır ya fazla şiirden öldü demiş Cemal Süreya Edip Cansever için.
Zaten itiraf edelim, ilginçtir şairlerin hayatları... gidiş yollarının izlerini taşıyor yaşarken de. Bodrum'da geçirdiği bir beyin kanaması sonucu vefat etmiş Edip Cansever'de. Fakat asıl insanı etkileyen tarafı, kendini ifade ettiği bir röportajı 1979 yılında, orada diyor ki, nasıl hazırlanırsınız, şiirlerinizin ön çalışmalarını nasıl yaparsınız? Şair cevap vermiş: ön çalışmalarım kalabalıklara karışmak, yolculuklara çıkmak, yıllardır bitiremediğim İstanbul'a adım adım dolaşmaktır. Yani aslında
hayatın
içinden yazıyor dizelerini. Meşhur şiirlerinden yine "Ben Ruhi Bey nasılım" diye başlayan, "Ben Ruhi Bey nasıl olan Ruhi Bey nasılım" diye başlıyor şiir. Bir yaz ikincisinden çıktım geldim. Dolayısıyla ilk şiirine burada gizli bir atıp vardır. Kabul etmediği şiirine. Diyelim bir pazartesiydi, biraz da şöyle geldim. Kapıyı iyice kapadım. Kapadım mı? Evet, kapadım. Çitlenmiş ağacının altından geçtim. Biri fotoğrafımı çekiyorkenki gibi durdum. Azıcık gülümsedim ve dünya bana gülümsedi. Artık Edip Cansever'in şiirlerinde o film halini görebiliriz net bir biçimde. Masada Masaymış Ha şiirindeki hali de, ki çok kısaltarak alacağız. Adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkırık sesini, ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu adam masaya. Masada Masaymış Ha, bana mısın demedi bu kadar yüke.
Ya.
İşte bu tam ikinci yeniyi hazmetmek için güzel bir lokmadır aslına bakarsanız. Çünkü ekmeğin yumuşaklığını koymak kolay da belki havanın yumuşaklığını koyduğunu hayal ettiriyor bize şair.
Evet. Şimdi ikinci yeniciler için düşünce şairi de deniliyor, evet, ya, evet. Öyle nitelendiriliyor. İşte onu da bu şiirlerde görmek, hatta çok iyi görmek mümkün galiba.
İyi bir örneği. Edip Cansever bu anlamda belki okuyucusuyla daha nasıl söyleyelim, daha samimi olan bir şair. Sonra yani örneğin işte Karamsarlık'ta çok daha ağırları olabilir ya da itiraf edelim Turgut Uyar'ı okumak, Ece Ayhan'a bakmak daha zorlu yolları gerektirir. Biraz daha okuyucunun şair sevdalısı olması ve kendinde bir şeyleri dönüştürerek şiire yakın durabileceği yerler. Karamsarlık'ta şair demesek de Bilge Karasu'nun yanına yaklaşmak kolay değil. O kadar zarif ve o kadar saygıyla paylaşır ki karamsarlığını hissetmeyebilirsiniz ama okudukça içinde kalabilirsiniz. Zaten kendi söyler, bir yanım Bilge ise öbür tarafım bir Karasu diye. Dolayısıyla Edip Cansever onların arasında bize daha yakın, daha halden anlayan, biraz
daha
bizi
sever,
destekleyen,
daha cansever.
Bizi destekleyen, evet, cansever bir şair. Yine şairin denize yakınlığından bahsetmişken hatırlamamız gereken şiirlerinden biri. Bir su yılı denebilirdi. Yani yılı su yılı olarak nitelendirmiş. Orada der ki, hadi anlat deseler anlatamam. Bir yere gidiyorken cayıp bir başka yere gitmeyi. Yani bir kunduzu karşıdan karşıya yüzdüren sezgi. Nedir? Ben bilemem ki. Belki bir rastlantıdır da ondan mı sevdanın yeri? İnsanın en yakın yeri, en uzak yeri, bitmeyen yeri, bitecek yeri.
Hı hı.
Aslında su yılını ne güzel anlatmış. Çok. Çünkü su belirsizlik, yani hakikaten sevdaya dair, sevdanın yeri hem rastlantısal, hem insanın en yakın yeri, hem en uzak yeri, hem bitmeyen yeri, hem bitecek yeri, en baştan söylemiş ki tragedyalarında çok net bir biçimde seviyorum demeye başladığınızda bir müddet sonra kendi hayalinizi yaratacağınızı ve bunun kırıklığının çok acı olacağını uzun uzun anlatır ve der ki belki de hiç sevmemeliyiz. Ama zor kıyıları araştırmış şair. Yine bir su yılının bitişi internette çok kullanılıyor. Sadece bir iki dizde olarak. Gözlerim sevdi seni, köklerim gözlerimin suyunu benden içen ıssız bir kasaba gibi. Yani benim köklerim, insan olarak köklerim, gözlerimin suyunu benden içen, gördüklerimi sızdıran ıssız bir kasaba gibi. Yani ben bile bilmiyorum o köklerin nereye gittiğini. Issızlık var.
Evet. Daha nice şiirleri var. Keşke süremiz el verseydi de daha çok paylaşabilseydik dizelerini. Ancak sonuna geldik. Edebiyatımızdaki Doğrudur. Bu çok önemli şairimizi de böylece birkaç güzel şiiriyle de anmış olduk. Sizin güzel anlatımınızla.
Teşekkür ederim.
Ediyoruz.
Okuyamadık ama Ahmet abiye de selam olsun demek zorundayız Edip Cansever'den bahsetmişken, o kadarla kalsın. Tüm okuyucuları için her zaman kitaplarıyla yaşıyor şairler.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine ederim. Birlikteyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'a teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.